Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece, bugün bir konuğum var, Nazlı Şenyuva. Nazlı'yla çorba kariyerlerden bahsettik. Yani birçok şey yaptığımız, daha çok milenyenlerin yani bu bizim jenerasyonun daha çok yaptığı bu karışık, küçük küçük bir sürü şey yaptığın bir kariyere sahip olmaktan bahsettik. Onun çok başarılı bir eğitim, akademik hayatı var. Bu hayatından, eğitimden bahsettik. Şu anda aynı zamanda Nazlı Kaliforniya'da USC'de ders veriyor, bir öğretmenlik yapıyor. Ondan bahsettik, kariyeri nasıl buraya geldiğinden. Ama aynı zamanda başka bir sürü şey de yapıyor. Aynı zamanda bir danışmanlık şirketi var. Öğrencileri liseden üniversiteye başvuru süreçlerine destek oluyor Amerika'da. Anne oldu yakın zamanda, anne oluşuyla ilgili, oğlunun eğitimiyle ilgili düşüncelerinden, anne olduktan sonra kendi kariyerine olanlardan bahsettik. İyi bir kariyer için iyi bir eğitim mi gerekiyor? Kendi şansını kendin yaratabilir misin? Gibi soruları konuştuk. Umarım keyifle dinlersiniz. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hiwer'e teşekkür etmek istiyorum. Kariyerinde büyük bir değişiklik yapmak veya ne istediğini bulmak gibi sorular varsa kafanda, terapi sana destek olabilir. Hiwer online terapi, 1000'i aşkın yetkin uzmanla ücretsiz ön görüşmeler ve kişiselleştirilmiş terapi deneyimi sunuyor. Dünyanın birçok farklı noktasından 500 binin üzerinde kullanıcı dönüşüm ve yenilenme yolculuğunda Hiwer'den destek alıyor. Online terapide 5 yıllık tecrübesi olan Hiwer'e benim kodum 10 yoldayız'ı kullanarak yani 10 YOLDAYIZ kodunu kullanarak İndirimli katılabilirsin. Terapiyle kendini keşfet ve başkaları için değil, kendin için yaşamaya doğru bir adım at. Şimdi ilk düşünürken seninle konuşmayı, şunu düşündüm. Ben kendi kariyerime çorba diyorum. Biraz
benimki de öyle.
Aynen. Umarım hani alınmazsın. Kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum çünkü ama çorba kariyer.
Çok çorbayım ben.
Hani çorba çok yönlü. Hani güzel açıklarsak çok yönlü. Farklı alanlarda üretken gibi bir kariyer. Peki sen hani en başta kariyerine başlarken bu noktaya geleceğini düşündün mü? Hayal ettin mi? Nereden başladın? Nasıl buraya geldin? Bir bunları böyle bir dinleyelim.
Ya o kadar çorba ki son dönem ben de böyle bir kriz dönemine girdim. Çok mu çorba yani bir şeye daha mı fokuslansam diye ama.
Bir şeye daha da çorba yapacağım. Ezogeline döndü.
Bence çok milenyal bir şey. Yani bizim jenerasyonda bence bu tip kariyere sahip çok insan var. Ben en başta sorarsan hep böyle diyorum ki işte Hollywood starı olayım. Galalardan galalara koşayım. Bana sorsan 12 yaşında. Ben bunu olmak isterim tabii. Tabii doktor anne babanın kızı olunca. Hayır, sen tabii ki. Yani aslında ne olmak istediğimi hiç bilmiyordum. Şimdi Türkiye'de çok tipik biliyorsun işte doktor ol, mühendis ol, mimar ol. Ben üniversiteye öyle başvurdum. Benim Amerika başvurularımın hepsi ben doktor olacağım. Bütün mektuplar, eserler böyle şey. İlginç ama onlar hep bana dediler sakın doktor olma ama ben hem bile doktor olacağım öyle büyümüşüm. Çünkü annem benim kadın cerrah çok çektirdiler annemi onu göre göre. Ondan sonra bir başladım üniversiteye dedim ben asla tıp okumak falan istemiyorum. Hem aşırı böyle ağır bir tempo. Hem Amerika'da eğer doktor olmak istiyorsan gerçekten çok istemen lazım. Böyle senelerce okuyorsun. Çok zor bir hayat. Dedim ben o kadar istemiyorum. Ondan sonra aynı zamanda finans mühendisliğine gitmem. Şey, hedeflere bak. Finans mühendisliğine girmişim bir de yanda tıp okuyacağım falan. Böyle saçma sapan bir kariyer.
İkisi birlikte.
Tabii Amerika'da pre-med diye bir şey var. Yani tıp fakültesine başvurmadan önce alman gereken dersler var üniversitedeyken. Ondan sonra tıp fakültesine başvuruyorsun. Yani İstanbul'dan, ya şey, Türkiye'den, Avrupa'dan daha farklı bir sistem. Yani ben böyle saçma sapan bir hedeflerle böyle bir yola başvurdum ve sonra böyle nefret ettim hayatımdan. Üniversiteye başladım her gün ağlıyorum.
Neye girdin yani?
Ben Princeton'a gittim ben. Hı-hı. Ve şeydi liberal arts yani aslında ne okumak istediğini söylemek zorunda değilsin ama ben mühendislik fakültesine girdim. Orada Operations and Finance Engineering böyle saçma sapan bir finans mühendisliği. Neden diye sorarsan Princeton girdiğim en iyi okuldu. Ama ben biyomedikal mühendislik okumak istedim. Orada yoktu ama yine de ben Princeton'a gitmek istedim. Princeton'a gittim.
Okul seçtin, bölüm değil.
Evet, okul seçtim. Çünkü ama bir de böyle Amerika'da şöyle bir güzellik var. Yani yatay geçiş çok kolay. Okullar sana çok yani ikinci seneye kadar aslında ne okumak istediğini söylemek zorunda değilsin okula. Hani başvurunda bir şey yazıyorsun ama iki sene boyunca istediğin dersleri alabiliyorsun ve iki senenin sonunda karar veriyorsun ne okumak istediğine. Bu benim çok işime geldi. Çünkü ben böyle çok bir hani tek bir planla okula gittim. Bu Türkiye'deki bütün öğretmenlerim, işte danışmanlarımın hepsi. Ben okul birincisiydim bile. Tam bir inektim ben yani. Hala öyleyim.
Oo.
Onun için ben hala üniversitedeyim, çıkamıyorum ya. Ben kelimenin tam anlamıyla bir ineğim. Gerçek. Ben ortaokulda ben dalga geçerlerdi inek diye. Valla gözlüklerim ve saç
Bir şey
bandım
söyleyeceğim. Yani inek kategorisini o kadar ya görmeyenler için gidip bakın lazım profiline. O kadar güzel ki.
yani, ay teşekkür ediyorum ama işte ben sosyal bir ineğim falan. Sonra lisede işler değişti. Lisede dersler geldi falan. Bantlar çıktı birden böyle. Havalara girdi ama yine inektim yani. Her zaman inektim.
Hırslı mıydın peki?
Ondan sonra
Yoksa içinden gelen bir çalışkanlık mı var?
toksik bir şekilde hastalık derecesinde
Rekabet etmeye çalışıyorsun.
rekabet, tatlı
Evet.
rekabet diyebilirsin ama böyle
Evet.
diri yani yok, çok tatlı da değil aslında.
Okay.
Ben çok disiplinli büyüdüm. Benim bir tane ilkokul öğretmenim vardı. İlk 5 sene Semra hocam. Hatta o kadar ilginç ki Semra hocanın sınıfından çıkan herkes Robert'e falan girdi. Ondan bağımsız bir şekilde. Böyle şey çünkü çok disiplinli bir hocaydı. Çok da severdik onu. Ama yani kırmızı çizgiyi biraz yamuk çek şak falan böyle çok disiplinli bir kadın. Ben ödevler hakkında kabus falan görürdüm yani.
Benim de
Birinci
böyle.
sınıfta kabus
Bak
görüyorum.
çok iyi. Çünkü benim de böyle hocalarım vardı. Aynen böyle. Yani böyle hırslı ilkokullarda ben de böyle hocalarım oldu. Ve ben de tam tersi etki yarattı. Yani ben ya yapamam, bırakıyorum, hiç rekabet edemeyeceğim gibi etki yarattı. Sen şimdi bir de annesin ya. Şey merak ediyorum yani. Kendi çocuğun için öyle hırslı bir öğretmen mi tercih edersin? Yoksa daha çocuğuna göre biraz davranan.
Yani ben önce oğlumla diyorum ki ay bu kadar çalışmasın. Ben çok çalıştım yani. Ben çok stres altında o lise giriş sınavları falan o üniversite dedim ay yapmasın ama şimdi biraz şekil alıyor. Ben böyle en iyi okul nerede burada? Nereye yollayacağım? En çok matematik dersi nerede? En yüksek şey bilim dersleri nerede? O moda girdim biraz.
Okay.
Ama biraz çok erken 3 yaşında daha.
Ya
Kendi
şey
kendime
için
düşünüyorum.
soruyorum.
O stres olsun istemiyorum ama
Evet.
kendi kendime de düşünüyorum yani.
Biraz çünkü ben şunu düşünüyorum. Sen de mesela Ayşe çok başarılı ve güzel bir kariyerin olmuş. İyi okullara
Teşekkür ederim.
girmişsin vesaire. Ben de tam tersi sürekli bir reddetmeye döndü. Öyle sistemler.
Bence her çocuk da okula uygun değil ya. Şimdi çocuğum olunca da izliyorum. Mesela 3 yaşındaki çocuğa okul seçiyoruz yani. Mesela ilk seçtiğimiz okul o kadar absürt çıktı ki. Ya her çocuk da okula göre değil. Bu okul sistemleri her çocuğa göre değil bence. Yani
Evet.
herkesin başka yetenekleri, başka yaratıcılıkları, başka güçlü oldukları alanlar var. Hepsi
Evet.
aynı yerde, aynı eğitim. Çok zor bence.
Evet.
Ben nasılsa mesela ben kardeşimden çok farklıyım. Benim kardeşim tamamen Ecem şey, direktör, yaratıcı, çılgın falan. O da hiç böyle disipline falan gelemeyen bir kız. Ben tam ilk çocuk sendromu ben böyle kuralcı. Ben hayatımda anneme yalan söylemedim. Bak 33 yaşındayım. Hayatımda böyle bir gizli bir iş yapmadım. Yapamam, elim gitmez. Yani o kadar otoriteye saygım falan. Mesela kocamla bu konuda çok farklıyız. Kocam tam şey, nereden kural, hani mesela atıyorum konsere gideceğiz, nereden gireriz, nereden kaçarız, içeri içki sokabilir miyiz? Ha, ben soğuk terler döküyorum. Diyor ki önden git. Yani kurallara ters gelen bir ortama ben yokum yani. Bak
Bende
şimdi
de bu var.
konuşunca bile telaş oldum yani. Mesela bir kurala, otoriteye karşı gelemem. Tabii
Evet.
mantıklı otoriteden bahsediyorum. Mantıklı
Evet.
kurallardan bahsediyorum.
Katılıyorum.
Hakkımı çok ararım, o ayrı bir şey ama yani böyle kuralcı, disiplinli. Ya benim mesela lisede herkesin dolabında kilit vardı. Bende yoktu. Çünkü benim notlarım herkese açıktı. Sınav öncesi gelirlerdi. Ya insanlar benim haberim yok. Kendilerine böyle şey yapmışlar. Program yapmışlar. Hangi saatlerde kim Nazım'ın hangi defterini alıp fotokopi çektirip geri koyacak.
Ne
Böyle bir sistem vardı
diyorsun?
okulda. Evet. Benim notlarım herkese açıktı.
Sisteme çok iyi ayak uydurdun yani aslında. O okullar sana iyi geldi bir şekilde.
Ya ben bir de okul benim en başarılı olduğum yer. Mesela benim hiç ben hiçbir corporate kariyer yapmadım. Ben hep akademik kariyer dedim. O da çok ilginç. Sonra değişik bir şey söyleyeyim. Geçen gün bu Selim Pars'tan birinci sınıftan beşinci sınıfa çok yakın arkadaşım olan Gizem bana bir mesaj attı. Dedik ki Nazlı bak ne buldum. Hani biz böyle küçükken arkadaşlık defterlerimiz
Evet.
vardı. Böyle içine yazarlardı. Benim adım işte Nazlı. İşte şu yaşındayım. En sevdiğim renk. Arkadaşların defterlerine. Orada hayalindeki kariyere ben öğretmen yazmışım. Birinci sınıf. Ya da belki iki. Yani ben aslında çok çocukken öğretmen
Biliyormuşsun.
olmak istiyormuşum.
Evet.
İnanamadım.
Bence çok güzel bir şey. Çünkü bence aslında o zaman biliyoruz biz bir şeyleri kendimizle ilgili. Ama zamanla işte böyle yüklemeler, yapmam
Unutuyorsun.
gereken şeyi yapayım gibi. Yapmak istediğim şey değil de yapmam gereken şeyi yapayım'a
Evet,
dönüşüyor.
kesinlikle. Yani onu görmek bana o kadar iyi geldi ki yeni gördüm dedim ki ya ben demek ki çocukluğumdan beri öğretmen olmak istiyormuşum ve şimdi öğretmen oldum. Nasıl oldu? Bir şekilde buldu yerini.
Arayı
Yani
kapat.
o arada neler oldu? Ben şimdi aslında dediğim gibi kariyerimde 50 tane şey yapıyorum. Ama ortak birkaç nokta var. Birincisi ben çok ciddi bir sağlık iletişimi, sağlık gazeteciliği, hani bilim gazeteciliği böyle bir eğitimim var. Bunu da COVID döneminde çok yaptım Türkiye'de. CNN Türk'te yaptım, Eko Türk'te yaptım. Çünkü biraz geriden geliyorduk. Baktım ben son uçakla döndüm Amerika'ya yani. Ve o son hafta insanların maske kullanma şekli falan bir sürü hata gördüm. Doktor anne babamın kızı olarak. Böyle bir takım videolar yapmaya başladım. Ve o dönem bir böyle bir COVID eksperi.
Evet,
İlk defa okuduğum
hatırlıyorum.
şeyi yaptım yani böyle şey toplum sağlığı açısından. Öyle bir kariyerim var. Bunun da dersini veriyorum şu an üniversitede. Sağlık iletişimi seminerim var. Yani şu anda üçüncü, dördüncü üniversite yani sınıf üniversite öğrencilerine bu dersi veriyorum. Bu bir. İkincisi bir de medyada bir hafif bir kariyerim var. Doktor Osho'da çalıştım Mehmet Öz'le üniversite sonrası. Orada bayağı bu işe girdim. Hem şey yapımcılık, işte televizyon yazarlığı, dergilerde sağlık yazarlığı yapmak. Oradan böyle bir Emmy kazandı şov. Benim bana da bir Emmy sertifikası geldi falan. Böyle bir medyada bir rolüm var. Bunun içinde bir de çok eğlenceli bir ders veriyorum. The Business and Culture of Celebrity diye. Yani ne? Meşhur olmanın kültürü ve
Ünlülerin,
endüstrisi gibi bir şey.
evet.
Evet, öyle yani ünlü olmak ne demek? Ününün tanımı nasıl değişti? Ünlüler medyada nerede şu anda? İşte nasıl para kazanılıyor? Bu sistemler nasıl işliyor falan gibi böyle bir ders daha veriyorum. Bunu da tamamen şöyle oldu. Ben yani şey hastasıyımdır. Yani her ünlünün her şeyini bilirim. İnanılmaz stalkerımdır.
Şey alıyor muydun
Yani
lisedeyken o dergiler J14 bilmem ne.
tabii sonra Paris Hilton'la devam et.
Aynen.
Ben böyle inanılmaz o kadar çok bilirim ki artık Ecem diyor ya bu kadar kardeşim diyor artık şey yaptı bana. Ya bu kadar herkesin her şeyini bileceğine kendine biraz sokusan falan. Sonra
Biraz kendini
baktım bunun
çöz.
dersi var. Baktım dersi var dedim bak derste kullanıyoruz bunun
Üniversitede.
sohbetlerini ediyoruz. İşe yarıyor şimdi üniversitede yani boş değil hiçbir şey. Yani işin komiği bir de böyle bir eğitmenlik, mentorluk kariyerim var. Hem üniversite hocası olarak hem de kardeşimle artık neredeyse 10 sene önce Shinewa Prep diye bir akademik danışmanlık şirketi kurduk. Bunu kurmamızın nedeni de ikimiz de Amerika okullarına gittik ve bize sürekli böyle lisedeki yani liselerimizden, öğrencilerden, tanıdıklarımızdan sorular geliyordu. İşte nasıl yazmalıyım, başvuru yazılarımı, işte şu rezümeme bakar mısın falan gibi. Biz böyle sürekli insanlara favor yapıyoruz. Sonra dedik ki biz bunu niye böyle bir işe çevirmeyelim? Çünkü belli ki bir açık var. Kendi danışmanlarımızla da böyle bir takım sorunlarımız olmuştu çalışırken. Belki daha farklı çözebiliriz diye. Ve tamamen online. Hani ofissiz. Herkes dünyanın bir yerinde. Ekip şimdi büyüdü. Hepimiz online'ız. Böyle bir danışmanlık servisi. Yani
Çok
aslında
iyi.
akademi, mentorluk ve sağlık iletişimi böyle bir perde içinde
Çok iyi.
gidip
Ama bir
geliyorum yani.
yandan bence yine de o hani ilk hani ünlü olmak istiyorum, star olmak istiyorum dediğin şey de birazcık var yaptığın şeylerde. Biraz starsın yani.
Yani şöyle diyeyim. Hiçbir zaman oyuncu falan olamam işin şimdi gerçeğine geldiğimizde. Ben öyle kreatif, artistik bir insan asla değilim. Ama medyatik bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Ve beni en çok mutlu eden şey de insanlara böyle doğru bilgileri vermek. Medya kanallarından, sosyal medya olsun. O CNN Türk'te yaptığım zaman yani kendim böyle çok şey hissetmiştim böyle ya güzel şeyler oluyor aslında. İnsanlara bir şeyler öğretebiliyorum. Aslında bence her şeyin dibinde şey var, öğretmek var böyle. Yani bilgiyi yaymak ve öğretmek var.
Kendine ilgili o kelimeyi
Böyle.
bulmak çok önemli bence. Yani nedir beni tatmin eden ve bunu
Öğretmenim ben.
öğretmek.
Öğretmenim.
Çok iyi.
Öğretmenim. Farklı kanallardan öğretiyorum. Öğretici bir insanım.
Öğretmek sana motivasyon veriyor yani.
Evet.
Peki
Kesinlikle yani öğretmek.
okuduğun şeyler ilk iki sene dedin liberal arts okudum sonra geçiş yapabiliyordum falan. Okuduğun şeyler ne kadar etkiledi bugünkü kariyerini? Sence yani şunu merak ediyorum. Ne kadar önemli üniversitede ne bölüm okuduğun sonraki yaptığın işlerle
Bence hiç
alakası?
önemli değil. Şey olduğu zaman önemli. Hakikaten böyle bir
Niş.
profesyonel, nasıl diyeyim, hakikaten mimar olacaksan mimarlık okumak zorundasın. Yani atıyorum sanat tarihi okuyup mimar, hani belirli meslekler için çok önemli tabii ki.
Evet.
Çünkü başka yolu yok. Yani atıyorum kimya mühendisi olacaksan,
Kalp
yani
cerrahı
dediğin gibi
olacaksan evet.
yani antropoloji okuyamazsın, sosyoloji okuyamazsın. Hani onun dışından bahsediyorum ben. Yani kendini o dört kalıpta görmüyorsan bence hiç önemli değil ne okudun. Ben ekonomi okudum günün sonunda. Çok komik. Hayatımda bir tane ekonomi dersi almamışım. Bu finans mühendisliğinden çıktım. Bir tane ekonomi dersi aldım. Bana çok kolay geldi. Ben matematiği çok severdim. Böyle bana dedim ki ben bunu yaparım ya. Yaptım ya. Onu yaptım. Bir yandan. Ekonomi okurken bir yandan da global sağlık ve sağlık politikaları diye bir sertifika yaptım. Aslında o benim okuduğum şey olabilirdi yani eğer o bir
Hmm.
major olsaydı. Orada işte ben bu sağlık iletişimi, sağlık politikaları, ondan sonra sağlık programları, işte kadın sağlığına çok girdim oradan. İşte mesela benim annem meme kanseri cerrahı. Zaten hep evde kadın sağlığı konuşuldu hayatım boyunca. Ama ilk defa o tip dersleri aldıktan sonra kendimi böyle bu kadın sağlığı alanında çok gördüm. Ondan sonra ben en çok her şeyi o çalıştığım bir sene öğrendim diyebilirim. Yani işte de öğreniyorsun. İşini işte öğreniyorsun bence.
Evet, bence de.
Önemli olan açık olmak, heyecanlı olmak, meraklı olmak, iş bitirici olmak, çok çalışmak. Yani onun için bence okuduğun şey bir yere kadar.
Biraz deneyim gibi yani, o üniversite deneyim, bir deneyim kazanıyorsun. Yani birazcık da liseden bence farkı, üniversitenin biraz daha seni kendi başına bırakıyor. Kendi disiplinini kurmayı öğreniyorsun üniversitede.
Bana üniversitenin en kattığı en önemli şey arkadaşlarım. Network'ım. Bu. Yani üniversitede çok şey öğrendim falan filan filan da bana esas kapıları açan network'üm. O geldi
Evet, bence
üniversiteden
iyi
bana.
bir okula gitmenin hani şeyi o oluyor, doğru. Tanıdığın
Yani
insanlar.
iyi okula gitmenin pozitif yanı bu. Negatif yanı inanılmaz herkes hırslı ve böyle hani gece gündüz çalışmalı
Sen
bir
de
çok
hırslıysan.
ağır bir tempo. Ama anam böyle ben mesela gidiyorum şeyim ben okul birincisiydim. Masadaki herkes
Ha,
ben de. Tamam
tabii bir
okey ben şu
egon
sistemi oldum.
yerle bir.
Yani hiç şey diyeyim ilk yazdığım paper'dan C eksi almıştım hatırlıyorum. C
Ağladın mı?
eksi ben hayal kesinlikle ağladım. Gecemi gündüzüme kattım. Eve dönmek istiyorum. Bu okul yapamayacağım ben bu okulu falan diye. Neyse sonra öğreniyorsun ama yani onu da öğreniyorsun. Nasıl üniversitede ders çalışman gerektiğini falan hepsini öğreniyorsun.
Aynen.
Ama dediğim gibi bence bana kattığı en önemli şey arkadaşlıklarımda.
O evet. Evet. Mesela benim üniversiteden hala kalan iki arkadaşım, üç arkadaşım falan var. Yani şu anki kariyerime hiç etkisi olmadı diyebilirim. Benim için üniversite en çok kendi başıma çalışmayı, disiplin kurmayı ve
Evet.
ne alanlardan hoşlanıyorum. Yani üniversiteye giderken bir fikrim vardı ne yapmak istiyorum gibi, ama denemeden de öğrenilmiyor. Yani stajlar, okulun verdiği stajlar falan çok
Kesinlikle
önemli.
yani stajlar ve ben mesela kendi Şenhop Hep öğrencilerime veya işte USC'deki öğrencilerime de bunu söylüyorum. Stajın başlıyorsun hiç beğenmiyor olabilirsin o da güzel bir
Süper bir
tecrübe. Yani
şey.
neyi istemediğini bilmek, neyi istediğini bilmek kadar değerli. Çünkü bazen kafamızda böyle inanılmaz böyle planlar oluyor. Bir tek bunu yapacağım ya da bir şey ya da bir tek şunu yapacağım diye. Sonra gidiyorsun bakıyorsun aa.
Belki kafana çok takarsan sadece o şeyi yapacağım diye ve mesela aylarca, yıllarca tüm eğitimini onun üzerine kurarsan ve ta işte atıyorum 25 yaşında ilk defa o işte gerçek hayatta bir şey denersen ve bu değilmiş
Evet
dersen
işte.
zaman kaybettin. O kadar zaman hiç denemedin, zaman kaybettin yani.
Esnek olmak gerekiyor. Yani beklentilerimizde esnek olmak. Ben bu kavramı seviyorum yani. Hazırlıklı olmak ama esnek olmak.
Evet. Danışanlarına peki nasıl yön gösteriyorsunuz yani, diyorum geliyor sana. Genellikle danışanlarınız ne yapmak istediğini biliyor oluyor mu, yoksa sizden destek alıyorlar mı?
Yani şöyle mesela 9. sınıfta benden destek almaya gelen 13 yaşındaki bir çocuk tabii ki de hiçbir şey bilmiyor ne yapmak
O yaşta
istediğini.
geliyorlar
Ama
mı?
tabii şu an Amerika'ya giriş çok şey zor.
Şaka
Ve
mı?
o yaşta ne yapıyorsun diye sorarsan bir şey yapmıyoruz. Yani oturup sabahtan akşama kadar bir şey yapmıyoruz. İşte yazın ne okuyabilirsin. Yani senede iki kere görüyorum. Ama yani lise işte 11-12. sınıf döneminde genellikle ne okumak istediklerini biraz biliyorlar. Kimi geliyor çok net diyor ki ben filmci olacağım, film yapacağım, film yapımcısı olmak istiyorum mesela çok net geliyor. Kimi diyor ki ya ben psikoloji de olabilir, sosyoloji de olabilir yani. Birazcık yani bizim çalışma tarzımız şöyle farklı. Biz az öğrenci alıyoruz her sene. Çünkü Ecem'le ben öğrencilerle birebir çalışıyoruz. Ve çok yakından tanıyoruz öğrenciyi. Çok fazla vakit geçiyoruz. Bence bu da çok önemli. Neyi istiyor bu öğrenci ve neyi istemiyor? Hangi okulda mutlu olacak? Bazen öyle planlarla geliyorlar ki ben diyorum çok bu hiç şey gerçekçi değil. Yani burada hiç mutlu olmayacaksınız. Öğrenciyi tanıyorum mesela bir 6 ay. Sonra diyorum ki ya senin en istediğin okul aslında şöyle bir okuldu falan. Hani böyle biraz daha gerçekçi planlar. Bir de tabii yaz planlaması falan yapıyoruz. İşte yaz okulları olsun, işte küçük stajlar olsun aynı şey için. Sevecek misin bunu gerçekten yoksa fikrini değiştirecek misin? Biraz böyle ilerliyor.
Sence yani Amerika'da üniversiteye başvurmak isteyen birisi için yazlarını dolu dolu geçirmesi önemli bir şey.
Dolu dolu hiçbir zaman önerdiğim bir şey değil. Çünkü şöyle söyleyeyim. 1,5 ay falan bir şey yap. bir yaz okuluna git. Ama yaz okulu da şey, yaz okulunu hiç önermiyorum. Hani diyorlar ya işte 2 hafta gelin, okulu tanıyın. Hayır, benim
Evet.
önerdiğim yaz okulu, gideceksin. Üniversite kredili ciddi bir ders alacaksın, çalışacaksın. Oradan bir A, A eksi getireceksin ve diyeceksin ki bak ben bu kadar bir okuldaki bu dersi yapabiliyorum. Ya ben bir tek o yaz okulunu öneriyorum. Diğer türlü biraz para tuzağı oluyor. Hani
Ya
gel
ya
biraz
yok.
daha ilerle, gez 2 hafta. Onu hiçbir zaman önerdiğim bir şey değil. İstiyorsa yapar ama ben önerdiğim bir şey değil. Dinlenmek çok önemli. Hele o yaşta. Yani özellikle başvuru süreci o kadar zorlu geçiyor ki o bir 6 ay. Ondan önce bir nefes alsın, en az bir 2-3 hafta bir dinlensin. Bu yaşta bir tatil yapsın da benim istediğim bir şey. Yani çok doldurmayı da sevmiyorum yazlarına.
Peki çoğunlukla öğrencilerin Amerika'dan mı Türkiye'den de başvuruyorlar?
Şimdi şu an Amerika'dan. Şu an Amerika'dan. %99'u Amerika'dan. Ya 2015-2016'da %90 Türktü öğrencimiz. Sonra bayağı Azerbaycan'dan öğrencim vardı. Hala da var. Çok değişik bir şekilde Azerbaycan'dan böyle matematik dehalarıyla falan
Hadi ya.
çalışıyorum. Böyle MIT, Stanford, bunlar böyle işte matematik olimpiyatlarında işte altın madalyalı falan. Öyle bir ilginç bir öğrenci grubum
Çok
var
iyi.
Azerbaycan'da. Çok ilginç. Bir ara İtalyan bir şirketle ortak çalıştık. İtalyan bir öğrencim oldu. Sonra Amerika'da böyle tek tek öğrencim vardı. Sonra bir tane çok meşhur bir Amerikalı kadınla çalıştım. O bizim bütün şirketimizin iş şeyini değiştirdi.
Word of mouth
Yani
oldu
o
yani.
bizi
Öneri
hem öyle hem de post yaptı bizim aslında. Story
öneri.
yaptı. Biz istemeden kendi koydu. Çok çok güzel çalıştık. Çok mutlu oldu. Ve hala yani oldu 3 sene oldu geleli, hala ondan çok ciddi müşteri geliyor. Ve ondan sonra birden bizim müşteri profilimiz genellikle New York, Los Angeles ve Instagram'dan biri gördüyse çok alakasız, bazen işte Minneapolis'ten falan da biri geliyor ama tek tük Instagram'dan geliyor
Peki
onlara.
o bu güzel bir nokta. Mesela kariyerinin birazcık hani çatal yerlerinden biri olmuş o kişiyle çalışmak. Onu nasıl bulmuştunuz?
Sen
O
bana
hani
sor. Ha. Şöyle, bence benim başta çok iyi olmadığım ama zamanla bence çok iyi olduğum bir konu, cold emailing diyoruz veya hani cold calling. Tanımadığın birine merhaba, hello, ben de buradayım diye ulaşmak. O kadar korkardım ki bundan. Bak ben staj yaparken Mehmet Özşov'da, Doktor Özşov'da, hatırlıyorum üniversite öğrencisiyim. Bana dediler ki şu doktoru arayacaksın Cleveland Clinic'te. Buranın böyle en prestijli tıbbi işte hastanesindeki işte bölüm başkanı, şu adamı arayıp onunla tuz hakkında konuşacaksın. Ben böyle nasıl arayacağım ben bu adamı? Arayamam. Şey oldum. İngilizcemi unutacağım. Açık ofisteyiz. Herkes beni dinleyecek. Herkes diyecek ki aynı ağzı beceremedi falan. Ben böyle o adamı arayana kadar kan kustum.
Kurdeşen.
Sana nasıl anlatayım? Yani sokaklara çıktım. 5. Avenue'da sokaklara çıktım. Starbucks'lara girdim falan. Kendime gelemedim. Adamı arayamadım bir türlü. Artık 6 saatin sonunda adamı aradım. Belki 2 dakika sürdü. Konuştum. Ama o gün şöyle fark ettim. Kırdım onu sanki.
Evet.
Ondan sonra çok rahat, ama onu yapana kadar sen bana sor. Yani o adamı telefonla arayamadım.
O adam senin onu aramanı
On...
beklemediği için arayınca onu rahatsız edeceksin gibi mi hissediyorsun?
Hayır. Aptal gözükeceğim. Doğru soruları soramayacağım.
O
Adam
çok üstün
60 yaşında
biri.
bölüm başkanı. İnanılmaz eksper bir adam. Zamanı çok değerli. Ben işte
Özgüvensizlikten.
20 yaşında üniversite öğrencisiyim. Ben ne bileceğim falan gibi, böyle zaten kendime öyle korkunç şeyler söyleyerek tamamen demoralize bir şekilde adamı aradım. Çok iyi geçti. Sakin oldum. Orada bir saat dedim. Ben şimdi gülüyorum. 10-15 sene sonra ben üniversitede şimdi public speaking dersi veriyorum. Yani toplulukta nasıl konuşursun? Hani nereden nereye? Ama bir kırdın mı kırabiliyorsun. Benim bu yani kendimde yarattığım ve üzerinde çalıştığım bu beceri bana çok kapı açtı. Mesela bu çalıştığım meşhur kadın Insta, yani benim takip ettiğim bir influencer. Interior, yani işte iç net interior designer, tasarımcı.
İç
Ondan sonra
mimar.
şey Athena Calderon, belki tanıyorsunuz. Icewind diye markası var. Çok çok takipçisi olan böyle bir
Biliyorum
kadın.
bu arada söylemeden önce tahmin etmiştim çünkü görmüştüm ben. Wow, this is big diye
Ben de wow,
düşünmüştüm.
yani şöyle bir tane post yapmış. Şey demiş ki, oğlumu üniversiteye hazırlayacağım. Bana tanıdığınız İşte danışmanları yollar mısınız diye takipçilerine sormuş. Tamam mı? Ben de hemen kadına yazdım. Dedim ben danışmanım. Ondan sonra birkaç başarımdan bahsettim. Sizi çok severek takip ediyorum falan
Mail
filan.
mi
Dedim
attın,
yazdım,
DM mi
yolladım.
attın?
DM attım. Ama şöyle düşünüyorum. Yani asla dönmeyecek. Ve nasılım biliyor musun? 1,5 aylık hamileyim. Mide bulantısından oturamıyorum. Yani Bitmişim pandeminin ortasındayız. Ben böyle kadını attım. Kadın demez ne? Hemen Zoom'da buluşalım çok isterim. Ben 1,5 aydır çıkmadığım yatağımdan çıktım. Midem ağzımda yani. Her anlamda midem ağzımda. Saçlarımı yaptım, makyajlar yaptım. Böyle bir orama şey koydum. Pervaneler nasıl kusmam kadının karşısında. Elimle kragerler Zoom'a oturdum, tamam mı? 45 dakika kadınla tanıştım, oğluyla tanıştım. Çok anlaştık.
Çok iyi.
Ondan sonra tamam dedi kadın, ben seninle çalışmak istiyorum dedi.
Çok
Ben böyle
iyi.
şaka yapıyor herhalde. Yok dedim, çalışmak istiyorum dedi.
Ve şansını sen yarattın.
Evet öyle.
Evet.
Benim ailemden böyle bir büyüğümüz hep şey derdi. Herkesin karşısında şans çıkar ama onu görmek esas yetenek olan.
Hı
Yani
hı.
herkesin karşısında bir takım yani olanaklar, opportunity'nin Türkçesi şey yapayım.
Fırsatlar.
Herkesin karşısında fırsat çıkar ama onu görebilmek esas yetenek. Ama bence bu doğuştan gelen bir yetenek değil. Öğreniyorsun tecrübeyle, zamanla.
Bir de bence o şey var. Şimdi ilk başta o telefon konuşmasına geri dönersem kendini özgüvensiz hissettiğin zamanlara. O zamanki senden işte bu mesajı atabilen sen arasında bir gelişme periyodu var bence. Ve
Evet,
o mesajı
evet.
atarken şey düşün, artık şey yerindesin. Na sen bu kadına bu mesajı atabilir. Olur olmaz ama ben eğer bu iş olursa bunu yapabilecek kapasitedeyim şu anda.
Kesinlikle. Bir de şey de bazen yapmak önemli. Şunu çok seviyorum. Kimse ne yaptığını bilmiyor. O öyle bir laf var ya. Kimse
Evet,
aslında ne
aynen.
yaptığını bilmiyor.
Herkes
Bunu
deniyor.
bence çok doğru. Şimdi kendimizi düşünelim. Şimdi tabii bazı şeyleri yapmayı çok iyi biliyoruz ama bazen karşımıza bir şey çıkıyor. Hiç görmemişsem yaparım herhalde. Yani geldi, yapacağız artık. O kadınla öyle konuştum ben, değil mi? Yapacağız artık, hani oldu. Bir şekilde yapacağız bunu. Hani zaten 10 senedir yapıyorum. İşi çok iyi biliyorum.
Evet.
Ama benim böyle ilk VIP müşterim diyebileceğim bir müşteri.
Evet.
Hakikaten VIP muamelesi, yani gerçekten çok da zorlandım. Çünkü çok hamileydim işin sonuna doğru.
Ha.
Ve ya ben doğum yaptım, hala ikinci gün kadına e-mail atıyordum, öyle hatırlıyorum. Ama şunu da hissettim, dedim ki bu müşteriyle olan ilişkim benim işimi değiştirecek.
Hissettin.
Değiştirecek yani, bir sonraki onun için her şeyimi verdim. Hani
Hmm.
belki etik değil günü sonu düşünürsen. Hani kimseden bir şey almadım. Öyle diyeyim. Her öğrencime çok iyi çalıştım. Ama bu müşterime dedim ki,
Özeldi.
yani bu müşterime, çünkü dedim bir şey paylaştığımı hayatım değişecek ve hiçbir
Evet.
zaman ondan bir şey paylaşmasın. Tabii ki asla istemedim. Yani öyle bir şey, öyle bir ilişkim hiçbir zaman olamaz. Hiç kimseden böyle bir şey. Şimdi mesela çok fazla VIP müşterim var. Böyle bir asla konuşma yok. Hani benim paylaşmasını falan. Çok çalışınca zaten bir yemekte, bir yerde arkadaşlarına söylüyorlar. Ve sonra
Onu
arkadaşları
diyecektim.
öğreniyor.
İlla Instagram'a koymasına gerek yok. Yani birisi
Hayır.
sorduğunda bile.
Yok. Mesela bizim bakarsan şirket sosyal medyası korkunç. En az 3 senedir hiçbir şey koymadık. Web sitesi eski. İlk defa bu sene bir stajyerimiz var yazın. Hepsini yapacak
Ben
inşallah.
de onun
Ya
için
benim
ya
iş
sorsam mı Naz'a dedim çünkü bir
hiç.
de aktif değil gibi de duruyor falan dedim ama
Hiç.
aktifsiniz.
Sıfır. En son 2 sene önceki başarılar falan olabilir. Çünkü tamamen word of mouth. Tamamen eski müşterilerimizin çevrelerinden akım
Bu
var
da çok
yani.
iyi bir şey çünkü son zamanlarda çok şey deniyor ya işte sosyal medyan yoksa sen yoksun işte markan yok her şey sosyal medya artık sosyal medya devrindeyiz. Demek ki öyle bir devirde değiliz yani.
Hayır, değil, değil. Yaptığın işe bağlı bence.
Ama seninki de
Bazen
aşırı
bana
yani şey olabilir de eminim senin gibi başka şirketler,
bir
ajanslar
sürü şirket var tabii.
abanıyorlardır Instagram'a yani.
Öyle hem abonelar hem TikTok'lar var ama şöyle bir fark var. Mesela o tip şirketler genellikle her sezon 100-150 öğrenciyle çalışıyorlar. Çok ekipleri şöyle oluyor. Yani mesela şirketin kurucusu öğrencilerle çalışmıyor mesela. Ya da işte çok nadir, çok VIP'yi. Senede bir falan. Biz sadece 25 öğrenci alıyoruz. 25 öğrenci aldığımız için zaten çok reklam yaparsan, çok fazla gelirlerse de yani
Hayır demek zorunda
onları
kalacaksın.
onun hepsiyle çalışamayabiliriz. Öyle zaman çok nadir de olsa öyle oluyor bazen. Doluyor. Çünkü hani kaliteden ödün vermek istemiyorsun. Ve ben şeyi de çok önemliyorum. Yani öğrenci bana kendini çok yakın hissetmeli. Çünkü aslında o zaman güzel yazı konuları falan açığa çıkıyor. Bazen anne babasına söylemediği şeyleri ben bu konuda yazmak istiyorum aslında deyip bana söyleyebiliyor. Ama ona gelebilmek için yakın bir ilişkide olman lazım. Onu da 100 öğrenciyle yapamazsın.
Bunu
Onun
peki
için
hiç
belki
şey
çok
olarak
abanmadık.
düşünür müsün? Yani yanına başka birini almak, onları eğitmek senin gibi hani öyle bir büyütme arzun, niyetin var mı?
Şimdi şöyle, çok güzel bir ekibimiz var. Çoğu şey yapıyor. İşte SAT gibi böyle sınavlara hazırlayan bir ekibimiz var. Bir de yazılara destek olan bir ekibimiz var. Ama yazıların hepsinin ilk fikirleri Ecem'le benle olan konuşmalardan çıkıyor. Daha sonra tabii ki yazarlarımız. Çünkü 25 öğrencinin her eseri, yani gün sonunda bir öğrencinin 70 sayfa yazısı oluyor. Şaka yap, eğer 15 okula başvuruyorsa.
Kitap
Çünkü
yazıyor biraz.
ben başvururken, yani evet, ben başvururken bir tane ana yazı vardı. Arada bir tek tek bir ekstra yazılar vardı. Şimdi her okulun ekstra 4-5 yani yazısı, işte videoları falan, böyle
Aynı
absürt
şeyi
bir...
gönderemiyor musun farklı okullara?
Hayır, hepsi farklı farklı sorular soruyor. Bazen ortak soru çıkabiliyor ama
Hmm.
hepsi farklı farklı sorular
Üf.
soruyorlar. Hele mesela portfolyo gerekiyorsa,
Hı.
mesela diyelim ki müzisyen olmak istiyorsun, grafik tasarımcısı olmak istiyorsun, mimar olmak istiyorsun, film yapmak istiyorsun. Portfolyo soruyorlar, bugüne kadar neler yaptın, hayda, bir de onun yazıları falan. Gerçekten günün sonunda bir 17 yaşındaki öğrenciden istenmesi pekçe gerçekçi olmayan şeyler isteniyor.
Gittikçe çıldırmış. Ben de başvururken ben de Amerikan okullarına başvurdum ama bu kadar
Evet.
hatırlamıyorum yani.
Böyle değildi. Bunlar daha yeni. Daha yeni böyle son dönem. Hele özellikle bazı şimdi SAT zorunlu değil çoğu okulda. Onun için eseler daha da önem kazandı falan filan. Yani sürüyor.
Aklıma şey geldi. Bizim zamanımızda olmayan ama şimdi olan bir şey hazır eseylerle ilgili. ChatGPT.
Asla işe yaramıyor şu anda.
Yaramıyor mu sizin
Yok.
yani?
Asla işe. Asla işe yaramıyor. Şöyle, mesela ben aynı zamanda Shine ve Prep dışında üniversitede bir eğitmen olarak çok fazla şey okuyorum, sınav okuyorum. Yani yazılar okuyorum, değil mi? Kullanamıyorlar. Bir de bir tane bizim mesela bir software var, ona bakan ve bulabilen.
Anlayan, hı.
Tabii bir de belli oluyor. Sen bile denesen şimdi, işte şu, bana şu konuda bir essay yaz desen, çok kötü bir şey çıkıyor. Olmuyor. Ya da çok jenerik bir şey çıkıyor.
Peki
İçinde o ince detayları, analizleri
hı.
bulamıyorsun henüz.
Şey için iyi olabilir mi? Tabii evet, gelişebilir değişebilir. Bu da yani adapte olunması gereken bambaşka bir şey olacak. Şey olarak iyi olabilir. Yani benim şu ana kadar ChatGPT çıktığından beri essay yazmam gerekmedi ama eğer yazıyor olsaydım hani böyle bazen nereden başlayacağını bilemezsin ya. Hani bana bir konu başlıkları çıkar falan demek için.
Outline yaparken yardımcı olabiliyor ama dediğim gibi henüz şey kadar akıllı değil. Mesela benim öğrettiğim derste okuduğumuz belli kitaplar, okuduğumuz belli yazılar, belli çalışmalar var. Onların hepsini derleyip bana bunu yaz dersen bir şey yazamıyor. Yani çok böyle subjektif olan şeyler de yazamıyor. Ya da çok komik şeyler çıkıyor ortaya. Veya ChatGPT'nin yazdığı çok belli oluyor. Bu
Evet.
sene çalıştığım öğrencimden bir tanesi, kullandığına eminim, bana böyle sürekli mesela çalışmamız gereken yazılar üstünde kesinlikle ChatGPT yazıları gönderdi. Ben dedim ki, bak dedim, bunlar ChatGPT, ben anlıyorum. Hiçbir okul seni
Öyle
mucitlık
ama.
hale almaz. Çünkü böyle çok şatafatlı ama içi boş yazılar yazıyor. Yani güzel
Hı
gözüküyormuş gibi İngilizcesi de, yani tonu ve dinlenmesi.
hı.
Ama aslında içi boş. Hiç böyle bir detay yok seninle ilgili. Hiçbir kişisel bilgi yok. Hani henüz orada değil. Henüz
Evet.
korkutacak bir boyut değil. Ama her an gelebilir. Çünkü
Evet.
geçen sene böyle değildi mesela. Bir senede
Evet.
neler değişti.
Aynen,
Onun için her
aynen.
an gelebilir. O da zor bir şey tabii eğitmenler için. Şimdi bu cuma günü bir konferansta böyle bu AI ile ilgili ve eğitimle ilgili bir şey konuşma modere edeceğim. Ben de daha çok öğreneceğim. Sana şey update yollarım, ne
Update
yapacaklar,
verirsin.
ne
Aynen.
yapıyorlar diye.
Aynen merak ediyorum. Peki sence okulda, okul hayatında, akademik hayatında başarısın. Sen buna bir muhteşem bir örneksin. Hani hem okul hayatında hem kariyerinde çok başarılı olmuş birisin ama sence bu hep böyle mi? Yani üniversitede tam belki biraz daha farklı ama ilkokul, lise. Buralarda başarılı değilsen ileride kariyerinde de başarılı olamazsın mı demek? Ya
Tabii ki de
da
hayır. Belki bence daha başarılı olabilirsin.
Şaka
Öyle
ya.
değil mi? Ben mesela tabii bu çok böyle örnek olabilir ama mesela bazen böyle inanılmaz böyle çok başarılı şirket sahibi olanlar, şirketlerini multimilyonlara satanlar da böyle şeyler yapılıyor.
Outlier'lar oluyor.
Interview'lar yapılıyor. Diyorlar ki, ben okulda korkunçtum, işte bıraktım ben diyor. Üniversiteyi
Evet.
bıraktım diyor mesela.
Evet.
Çünkü bazen çok farklı bir şey değil mi? Çok farklı bir yeteneğin, çok kreatif bir kafan oluyor ve okulun o sistemine
Evet.
uyduramıyorsun, sevmiyorsun. O, ben kuralcı değilim, ben herkesin yaptığını yapamam
Evet.
mentalitesinde olmayabiliyorsun. Hele şu dönemde çok görüyorsun, yani okulu bırakıp tamamen işini başlatan, hani boş boşuna okula bu kadar para gömmeyeyim, ben öğrenip yaparım diyen çok insan var.
Evet.
Bence okulda başarısızsan hayatta başarısızsın diye bir şey asla yok. Dediğim gibi daha farklı başarılı olabilirsin bence.
Evet. Biraz işte ona üzülüyorum yani. Okul çünkü çok önemli. Yani şey hatırlıyorum biz işte o işte ismi 100 kere değişen sınavları OKS, YGS, LYS, ÖYS.
Evet.
Böyle yani ölürsün heyecandan. Çünkü bir de Türkiye'de o sınav bir kere, bir gün, bir şansın
Of,
var.
ben hatırlıyorum, hala kabus görürüm o konuda yani.
Korkunç bir
sene
şey
oldu.
yani. Çocuk diyorum ki
Korkunç.
çocuksun. Çocuklardan beklenen bu performans. Ve zannediyorsun ki o yaşta bu yani. Ya bunu yaptım ya yapamadım. Hayatımın geri kalanı kaydı bundan sonra. Halbuki
Alaka bence yok.
senin örneğin de çok iyiydi ya. Hani böyle bazen hani senin gene hep başarılı gitmiş ama şey olabiliyor yani. Gidiyor hani belki böyle yavaş yavaş küçük ufak ufak gidiyorsa bir kırılma noktası oluyor. Belki sen işte kendine inanmış oluyorsun o noktada. Kendini geliştirmiş oluyorsun. Ve aynı anda böyle her şey çık çık çık çık o gün oluyor, o an oluyor. Ve kırılma noktası yaşıyorsun kariyerinde.
Evet, kesinlikle. Bence yani okulda başarısız olmak, hayatta başarısız olmak kesinlikle değil. Bence hangi konu üzerinde emek verip uzun zaman pes etmeden çalışırsan başarılı oluyorsun.
Evet.
Orada bence belki de öğrenilmesi gereken tek beceri hani sürekli çalışabilme becerisi. Hani
Evet.
dedin ya sen üniversitede ben disiplinli olmayı öğrendim, kendi kendime çalışabilmeyi. Belki o beceri önemli.
Evet.
Mesela bir şirket kuracaksan, başka bir yerde başarılı olacaksan. Ama onun dışında ya affedersin öğrendiğimiz hangi şeyi uyguluyoruz ki? Yani lisede öğrendiklerini falan düşün yani. Tamam eminim bir şeyler kattı bize. Beynimizi çalıştırdı falan. Ama
Evet.
yani çok öyle şeyler görüyorum. Instagram'da mimler çok komik. Bir gün daha geçti ve kosinüsü kullanmadım falan gibi. Hani az önce yani.
Doğru.
Diyor ki mesela şimdi tax season Amerika'da herkes vergi veriyor. Bu vergi formları o kadar komplike ki. Diyor ki evet kosinüs diyor bu vergi sezonunda çok işime yarayacak. Hani
Evet.
hakikaten hayatta
Gerçekten.
asla işimize yaramayan bir sürü şey öğrendik yani
Hayatta
düşünürsen.
gerçekten böyle günlük hayatında en çok gerek olacak şeyleri asla öğrenmememiz. Çok acayip.
Ya bana finansı kocam öğretti yani tam inanılmaz bir seksist bir şey söylenmiş ama gerçekten bana nasıl parayı save etmeyi yani mesela paranı nasıl idare edeceksin falan işte nasıl geleceğine yatırım yaparsın bunları ben 27 yaşına kadar düşünmemişim.
Evet.
Eşimle tanıştığımda dedik ki dedi senin yok mu dedi bir saving'in de sen
Birikimin.
son para biriktirme. Birikimin yok ben böyle ne birikimi böyle şey
Dolabımda
yok.
hepsi.
Diyor ne yapıyorsun? Dolabımda ayaklarımda görmüyor musun? Nasıl böyle gözüktüğümü sanıyorsun falan. Ama ama hani gerçekten o yaşıma kadar ki benim annem babam ikisi de cerrah yani şey ama kimse bana oturup kızın paranı böyle idare edeceksin falan. Hani belki ailen zaten işi
Evet.
dolayısıyla sana bu takım şeyler öğrettiyse ne şanslısın ama bana kimse böyle bir şey öğretmedi.
Peki sence eşin neden biliyor? Erkekler neden biliyor ya
Çok Amerika. Bence
da?
erkek olduğu için değil. Amerika'da olduğu için
Amerika'da
olabilir.
olduğu
Çünkü
için.
doğduğundan beri evet burada mesela işte eline mesela benim mentalitem elime ekstra bir yerden para geldi mesela. Beklenmedik bir müşteri veya işte bir şey. Hadi alışverişe gidelim yemeğe gidelim moduna giriyorsun. Eşim diyor ki hayır diyor al onu hepsini diyor şeye yatır. Stok markete yatır. Şey, şunu alacaksın, bunu alacaksın. O katlanacak. Ben böyle iyi de yani katlanacak da yani. Ayakkabılar diyor. Hani o aileden öyle öğrenmiş.
Evet.
Bence benim hatırlıyorum biz üniversitedeyken ekonomi dersinde mesela en yakın iki arkadaşım ikizler onlar da inanılmaz başarılı kızlar. Şey daha kaçıncı sınıftayız? Üniversite birdeyiz. Şey alırlardı. Apple hissesi alırlardı önümde. Bak 2009'da
Üniversitede.
2008'de diyelim. 2008'de Apple hissesi alıyor. İşte birkaç yüz dolar harcıyor ona falan. Şimdi onları düşünebiliyor musun? Kaç sene sonra o birkaç yüz dolar. Ben aldım
İnanılmaz.
ben birkaç yüz doları. Nihat'a giderim falan modunda.
Aynen.
Yani ne kadar önemli aslında. Ama onlar
Evet.
17 yaşında bunu biliyorlar.
Evet.
Burada daha yani kültür olarak burada çok kapitalist bir ekonomi içindeyiz
Doğru.
gerçi.
O da doğru.
Çok o konular çok önemli. İşte vergini nasıl yatırsın, nasıl paranı biriktirirsin, nerede değerlendirmelisin. Bunlar hep böyle konuşulan
Evet.
şeyler. Ben hiç böyle büyümedim.
Sizin
Onun
River'da
için
o
bana
zaman
geç
oğlun
geldi.
da böyle yetişecek yani.
Bakalım babası yapsın. Ben hala bak, hala anlamak istemiyorum. Ekonomi mezunuyum bak, ekonomi mezunuyum. O kadar
Evet.
finans dersi aldım. Hocam anlatıyor işte bunu buraya yatırsak böyle olur, şunu yatır, bunu yatır. Bana anlatma, sen yap. Bana anlatma. Benim kapasitem bir yere kadar.
Çok
Bunu
iyi.
anlamak istemiyorum.
Çok.
Beynim beni durduruyor. Anlamak istemiyorum. Onu da sen yap. İyi partner seçimi burada önemli olabiliyor. Senin zayıf olduğun yerlerde güçlü olması hepimizin işine yarayabiliyor yani. Çok komik. Hayat tecrübeleri.
Anne oldun kaç yaşında şu an? 3 mü?
3 yaşında River. Ben 30 yaşında doğurdum. Evet.
Doğurdun. Okey.
3 yaşında. Pandemide.
Doğru tam sen pandemide hamile kaldın. Kariyerin anne hamileliğinde ve doğurduktan sonra nasıl değişti? Ya da değişti mi?
Aslında pek değişmedi. En zorlandığım kısım hamileliğimin en başındaki mide bulantıları nedeniyle hakikaten bir şey yapamadım pek 2,5 ay. Orada kardeşim ortağım aynı zamanda. O ve ekip çok yardımcı oldu bana. Dediğim gibi böyle bazı görüşmeleri yapabildim ama o her zaman kendi hani otur işini yap bir kastan. Onu asla yapamadım. Onun dışında çok çalıştım. Doğurana kadar çalıştım yani. Bir de evdeydik.
Evet, o rahat bir dönem aslında evde olmak için.
Aslında kariyerimi nasıl değiştirdiğini düşünürsen pek değiştirmedi şey anlamında. Tempo ve yapabildiklerim anlamında. Tabii çok şeyi öğreniyorsun. Uykusuz kalma olayı çok zor.
Tamam,
Uykusuzluk
uykusuz kalıyor. Bir
dışında.
şeyden feragat ettin yani.
Uykusuzluk hala ki öyle. Şimdi yatağımıza geliyor mesela çok. Yani, biliyorum yani her şekilde uykusuzuz yani. Her şekilde uyumuyoruz ama ona da alışıyorsun. Hakikaten şey klişe olacak ama hani bunu yaptım her şeyi yaparım ya. Ona geliyorsun biraz öyle düşünüyorsun. Bir de bence bu biraz daha seni korkusuz yapıyor. Yani gerekirse insanlara ulaşırken falan. Bir de ben kendi kariyerimde çok kadın sağlığı ve hamilelik ve doğum hakkında çok konuştuğum için ve hani bunun üzerine çok araştırma yaptım falan filan ama anne değilken sanki annelere bir şey diyemiyormuşum gibi geliyordu bana. Henüz ben yaşamadığım için onu. Şimdi anne olduğum için daha böyle bir söyleyebilme gücü geldi. Hani ben de anneyim şimdi. Seni
Deneyimin
anlıyorum.
var, evet.
Bana biraz daha özgüven verdi ama hani şunu asla söylemem. Kariyerimi kötü şekilde etkiledi falan öyle bir şey olmadı.
Çocukla yaparım kariyerde diyorsun yani.
Bence yapabilirsin evet çocuk yaparım kariyerde ama benim kariyerim hep şeyde esnek zamanlarım var. Yani günüm hep esnek. Yani mesela bugün ne? Çarşamba sabah 10:42. Senin de bunu yapabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani 9'da işte olmam gerekmiyor. Onun için rahatlıkla çocukla yaparım kariyerde yaparım diyebiliyorum ama benim dediğim gibi başka bir iş planım olsa bir corporate işim olsa 9'dan 6'ya daha zor. Kesinlikle daha zor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Benim eşim benim kadar çalışıyor çocuk üstüne diyebilirim. Yani doğduğundan beri değil. Benim kadar yani çocukla geçirdiğimiz saatleri gösterse belki onunki daha yüksek. Gerçekten. Çok böyle o bence inanılmaz önemli. Ya ben bazen arkadaşlarımla konuşuyorum işte diyorlar aa işte kocam çok değişti çocuktan sonra işte eve uğramaz oldu falan filan. Böyle şeyler duyunca
Tam
çok
tersi yani.
yani çünkü mesela yani uğraşmak istemiyor çocuk sahibi olmak çok zor. Böyle ilk aylar uyumuyor, etmiyor, emziriyorsun, emzirmiyorsun. Hani bir kaos ortamı oluyor.
Sen
İlk
biliyor
defa.
muydun böyle olacağını? Yani eşini seçerken.
Ha, eşimi seçerken evet. Yani şöyle benim eşim hep başından beri çok böyle şey duygusal hassas bir adam. Babasını gençken kaybetmiş. Ben hiç tanışmadım kayınpederimle. Onun için hani ondan gelen bir ben de iyi bir baba olacağım böyle bir hissi var. Bir de inanılmaz şey mesela Reed data scientist yani o da çok yazılım falan o tip şeylerle uğraşan bir insan. Ama aynı zamanda inanılmaz yaratıcı. Mesela ben uyuyamazsam bana hikayeler yaratıp uyuturdu beni falan. O kadar komik yani. Şey inanılmaz yaratıcı bir bünyesi var. Dungeons and Dragons diye bir oyun var. Onu oynuyor. Oyun kuruyor falan böyle. O da gerçek bir inek. Yani tam bir nerd yani.
İki inek.
İkimiz de bir iki inek. Gerçekten iki inek birbirimizi bulduk. O halini görünce zaten o zaman ben onunla evlenmek istedim. Dedim ki yani bizim çocuklarımız olsa onlara da böyle hikayeler açacak. Onlarla oyun oynayacak, ilgilenecek. Hakikaten de öyle oldu. O ikisinin başka bir dünyası var yani. Oyunları var, şakaları var. Nazar değmesin. Ama o bence o büyük bir fark. O öyle olmasaydı her şeyi yapamaz. Süper
Çocuk.
kadın, süper insan değiliz ki biz yani.
Evet.
Uyumadığın bir gece kalkıp bir de işini en iyi nasıl yapacaksın? Çok zor.
Evet.
Çok zor.
Eş, yani eşinin seninle eş olması ev, çocuk büyütürken evde.
Çok önemli.
Evet.
Bence çok önemli. Yani çok çok
Evet.
önemli. Eşinin eş olması. Tabii bir yandan bakıcım da vardı. Annem mesela 4 aydır burada. O tip desteklerim şey yapmayacağım. Yani hepsini ben yapmıyorum.
Aa, süper. Annen
Öyle olduğu zaman
gelip sizde kalıyor yani.
annem 3 hafta tatile geldi bizde. Ben annemi bırakmadım. 4 ay burada. Çünkü yani baktım ki anneme ihtiyacım var.
Çok iyi. Onun da keyfi yerinde
Çünkü
gibi.
çok yani işler yoğun olduğu zaman hani River'la daha yakından ilgilenmesini istiyorum annemin. Yani başka birinin de annemle ilgilense aynı şey değil. Yani anneanne ilgilenmeli
Evet.
falan gibi düşündüğüm için. Annem de zaten emekli. Bizi özlüyor. Yani senelerdir bir özlem içindeyiz. Onun için bana çok destek oluyor. Onun için öyle şey gibi yapmayacağım. Her şeyi yapıyorum. Asla her şeyi yapmıyorum.
Destek
Çok
alıyorum.
destek veren çok ciddi bir destek sistemim var yani. Bu
O
şekilde yapabiliyorum
şey
hepsini.
kelimesi var ya, cümlesi İngilizce'de, it takes a village. Bir köy gerekiyor
Kesinlikle
çocuğu
tek sene
yetiştirmek için
öğrenci.
yani.
Çünkü eskiden öyleydi. Eskiden hakikaten köyde herkes birbirinin çocuklarını büyütürdü. Ama bizim şu dünyamızda kimse anne babasıyla yakın oturmuyor. Başka
Evet.
ülkelerdeyiz bazen. Başka şehri
Evet.
bırak. Tek başına çocuk büyütmek çok zor. Bir de
Evet.
mesela ben arkadaşlarım arasında, özellikle hani aynı şehirde olan arkadaşlarım arasında çocuğu olan tek insanım en yakın arkadaşlarım arasında. Ondan sonra şimdi şey diyemiyorsun, hani 5 aylık bebeğe bakar mısın 2 saat? Yani diyemiyorsun çocuk sahibi hayatında olmamış hala gezip tozan arkadaşına.
Evet.
Hani onun eksikliğini çok çektim. Bazen onu biraz kıskanıyorum, bazen İstanbul'daki arkadaşlarımı görüyorum. Hepsi çocuk sahibi olmuş, hepsi beraberler sürekli bangır
Evet.
mangır görmüş. Bak güzel olurdu falan.
Evet.
Şimdi daha farklı ama en başta o zordu. Ama
Çok
dediğim gibi o tip bir sistemin olduğu zaman kariyerinde etkilenmiyor.
evet.
Yapabiliyorsun yani.
Çok şey bir alakasız bir konuya bağlayıp son sorumu
Yo,
soracağım.
olsun.
İstanbul dedin diye. Sen üniversiteden beri İstanbul'da yaşamıyorsun, değil mi?
Hayır, hayır.
Hiç aklına dönmek hissi, isteği oluyor mu?
Şöyle, herhalde dönmem artık yani. Çok ben neredeyse kaç sene, 17 sene İstanbul'da yaşadım, 15 sene burada, neredeyse aynı olacak biraz
Evet.
yakın bir zamanda düşünürsen. Çok
Evet.
çılgın bir şey. Çünkü artık kariyerimi burada kurdum. Eşim burada, oğlum burada. Hani
Emin
toplanıp
oldum.
tekrar döner miyiz? Yani evet, evim ben burada, yani ben burada ne ebeveyn değil. Ben burada yetişkin bir insan oldum. Yani ben buraya geldiğimde 17 yaşındaydım, yani Ağustos benim doğum günüm olduğu için. Yani 18 burada oldum, 21 burada, hani burada büyüdüm. Tekrar dönemem diye düşünüyorum. Dönsem şöyle yapıyorum. Pandemiden beri dönemedim. İlk defa bu Mayıs'ta döneceğim, çok heyecanlıyım.
Hiç
Ama o zamana
gitmedin bile.
kadar
En son Flow'da
hayır.
bir talk yaptınız. O zamandan beri bir daha gitmedin.
Son. Yok, gitmedim. Gidemedim.
Wow.
Yani şeyden dolayı. Pandemi
Hamile
oldu zaten.
kaldın.
Hamile kaldım. Yeni doğan bebeğim oldu.
Evet.
Hala şey yapamadık yani. Hala öyle atla uçağa git gel, öyle bir ortam yoktu. 2022'de evlendim, balayı yaptım, çocuğu alıp geri döndüm anca.
Doğru.
Şimdi yani şimdi gidiyorum artık sonunda. Çok özlüyorum. Şunu çok özlüyorum yani. Babam benim hala orada tabii ki. Ailem orada. Ondan sonra yemekleri çok özlüyorum. Kültürümüzü çok özlüyorum. O sıcak. Yani eğlenceleri çok özlüyorum. Bir yandan da bilmiyorum. 4 senedir gitmedim. Nereye gideceğim, neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum
Aynen.
açıkçası.
Ben her gittiğimde çok şaşırıyorum bu arada. Hep değişiyor yani.
Bilmiyorum. Evet. Ne yapacağım, neyle karşılaşacağımı bilmiyorum.
Şey için sordum yani. Hani kız arkadaşlarımı görüyorum, çocukları var orada, hepsi berber falan dedi. Yani öyle bir community'yi baştan kurmak, yeni bir yerde 17 senedir yaşıyor bile olsan, hani onlar senin çocukluğundan beri tanıdığın insanlar muhtemelen.
Evet.
Onun için.
Ya aslında o şekilde bile düşün, yani aslında arkadaşlarımın kim olduğundan ziyade yine şey, kültür farklı. Yani orada biz daha böyle communal bir kültürümüz var, değil mi? Orada böyle daha
Topluluk
biz
içinde yaşıyoruz.
evet, biz daha bir topluluk kültüründeyiz. Burada herkes kendi kendine. Burada çok individualist bir
Evet.
ülke. Yani kimse programını değiştirip sana gelip yardım etmez. Abartmayın. Kimse, hani o çok böyle kültürde olan bir şey değil. Onun eksikliğini hissediyorum bazen.
Evet.
Şeyin dışında hani buradaki arkadaşlarımla da çok yakınım, en yakın arkadaşım. Dediğim gibi çocukları olmadığı zaman bir türlü ortak bir paydada buluşmak çok zor oluyor. O kültürün o tonlarını özlüyorum yani. Biraz daha böyle her şeyi beraber yapıyoruz. Hani bize bir çaya gel, 6 saat kalkma. Hani o kültürü
Evet.
özlüyorum yani açıkçası.
Evet.
Şey de çok hoşuma gidiyor ama. Mesela Türkiye'den hiçbir zaman kopmadım. Ne akademik anlamda. Bak şimdi bu konferans Türkiye'de olan bir konferans. Cuma günü sabahın köründe kalkıp yapacağım. Ondan sonra hala oradaki belirli profesörlerle işte kitap bölümleri yazıyorum. Hani akademik olarak orada aslında bir şeyler üretiyorum. Pandemi dönemi asla kopamadım. Depremde kendi kendimi yedim buradan yani. Asla kopamıyorsun. Ve her zaman
Evet.
orada öğrencilerim var. Hem çalışan hem okuttuğum falan böyle. Oradan hiçbir zaman kopacağımı sanmıyorum. Hani geri dönüp %100 taşınır mıyım bilmiyorum, sanmıyorum ama hiçbir zaman da tamamen kopamam yani. Her
Evet.
zaman orada bağlıyım çünkü orada doğdum, büyüdüm ilginç bir
Evet.
şekilde.
Şey merak ettim sadece. Cevap vermek zorunda değilsin.
Yo,
Rivi Türkçe
veririm.
biliyor mu?
Hayır. Tam şey, anne modeli. Amerika'ya gitti, Türkçe'yi unuttu modeli. Şöyle, eşim Amerikalı ve biz bir sene boyunca evden çalıştık. 1,5 sene boyunca hepimiz evdeydik. Yani üçümüz evdeydik hep. Ortak dilimiz İngilizce. Ve
Evet.
hep beraberken İngilizce konuşuyoruz. Bence burada tek başımayken Türkçe konuşuyorum tek tük. Ama yok. Yani
Oo.
çok nadir birkaç bir şey söylüyor. Ama
Oo.
kesinlikle öğretmem lazım. Tembelliğime geliyor biraz. Kesinlikle öğretmem lazım. Çünkü bence geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Kendisi Filipinli, yarı Filipinli, yarı Amerikalı. Diyorum sen dilini konuşamadığın için annene kızgınsın. Evet çok kızgınım diyorum. Ben dedim ki
Evet.
ay hemen öğretmem lazım. Bakıcım Meksikalıydı. İspanyolca öğrendi yani. İspanyolca İngilizce öğrendi çocuk. Türkçe öğrenemedi. Onu hemen düzeltmem lazım. Annem de geldi diyor ki böyle şey olur mu? Bu çocuk Türkçe konuşacak. Babam böyle bu çocuk Türkçe konuşacak. Bir gün Türkçe konuşuyor. İkinci gün River come here darling diyor. Hepsi pes. Türk aksanlarıyla çocuğuma bir şeyler öğretiyorlar. River onları düzeltiyor. O kadar komik ki. Annem diyor ki işte River diyor işte iç çamaşırı gidiyor. Wear your underwear. River diyor
Oh.
ki anneanne. Underwear.
Ah
Underwear
yamamı.
anneanne. Ay gülme krizi. Diyorum sonunda bir annem İngilizcesini düzeltecek.
Çok iyi. Çok iyi. Süper. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Yani River'la ve annelikle ilgili daha çok sorun var ama eğer bir bölüm daha kaydedersek o zaman soracağım bunları. İşte kadın sağlığı, anne olmak vesaire bunları ayrı bir
Oo,
bölümde.
sohbet.
Aynen.
Çok
Teşekkür
severek
ederim.
valla sohbet ettim. Ay 50 dakika olmuş bile.
Umarım size ilham olmuştur bu bölüm ve keyif almışsınızdır dinlerken. Nazlı'yı takip etmek isterseniz aşağıda bölümün açıklamalarında Instagram profiline linki bulabilirsiniz. Eğer beni takip etmek isterseniz tüm sosyal medya platformlarında @ecetarget olarak bulabilirsiniz. Benimle beraber yoga yapmak, meditasyon yapmak, ritüeller yapmak, ayrıca yaparak kendi derinliklerinize doğru bir yolculuk yapmak isterseniz flowstudio.com'a beklerim. Uygulamamızı App Store'dan veya Google Play'den indirebilirsiniz. Destek kartlarımı satın alarak yine kendinizle ilgili biraz daha bilgiye sahip olmak, biraz daha olumlu belki düşünce şeklinizi değiştirecek mesajlar almak, sorular sorarak bir yönlendirme almak isterseniz destek kartlarımı da alabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de stok yenilendi. İngilizce kartlar Shopify'da satılıyor. Hepsinin linki açıklamalarda. İyi ki buradasın, iyi ki dinliyorsun. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?